terazisi elinde olan bakkalın suretine hayran oldu. Ey müşteri, beri gel de kameri mizan burcundan gör. Vefatını sene-i devriyesinde astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu'yu rahmetle yad ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı ile yeniden sizlerleyiz. Evvela programa başlatmadan önce sosyal medya hesabımızı sizlere söylemek istiyoruz. 4x4 isimli Twitter hesabından bizlere yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup devamında bunlardan kısadan hisse çıkartacağız. Sözü uzatmadan sizlere kıymetli Mehmet Lütfü Aslan abi takdim edeyim. Hoş geldiniz, nasılsınız efendim?
Hoş bulduk Ömer Faruk'cum, teşekkür ederim. İyiyiz hamdolsun. Bu ara şölenler bayağı yoğun oldu. Aralık tabiri caizse başımızı kaşıyamadığımız bir döneme denk geldi.
Maraş'tan geldiniz herhalde, geldik, evet. Ayazın tozuyla.
Evet, Maraş'tan geldik. Dün akşam Maraş'ta şölen vardı. Samet kardeşimiz, Yusuf kardeşimiz yine 10 senedir yapmaya çalıştığımız bir formatı Maraş'ta da belki 3. defa mıdır herhalde yapmış olduk. Allah tesirini halk eylesin diye dua ediyoruz.
Amin. Maşallah abi, Allah razı olsun. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk önce bir haber konuşalım abi. İslam İşbirliği Teşkilatı gündemdeki Kudüs meselesinden dolayı olağanüstü şekilde İstanbul'da toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İslam dünyasının liderleri Türkiye'de toplandı ve Kudüs'e dair bir toplantı yapıldı. Sonucunda da bir deklarasyon yayınlandı. Burada Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan edildiği söylendi bu deklarasyonda. İşte ABD'nin Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerinde aracı rolünün iptal olduğunu, bundan sonra ABD'yi aracı kabul etmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine şey oldu zaten. Gerginlik yüksekti Kudüs'te. Çatışmalar başladı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda yine çatışmalar oldu. Ölen, şehit olan kardeşlerimiz oldu. Bu konuyu bir konuşalım abi dilerseniz. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Müslüman ülke liderlerini bir araya getirmesi önemli midir? Bunu nasıl okumalıyız?
Bir araya getirmek çok önemli değil. Oradan bir karar çıkartmak çok önemliydi. Bu bir gün gibi çok kısa bir sürede elhamdülillah halloldu. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması gerçekten bir başarıdır. Özellikle İslam dünyasının son dönemde yaşadığı atalet, bu tür organize olamama zaafları dikkate alındığı zaman gerçekten tarihi bir başarıdır. Bunu sağlamış olması itibariyle Türkiye'nin, özellikle de Cumhurbaşkanımızın rolünün teslim edilmesi gerekir. Allah razı olsun. Gerçekten çok önemli bir tarihi misyon ifa edilmiştir. Bu inşallah ümmetin ayağa kalkışının, İslam devletlerinin bir araya gelip üzerlerindeki o ataleti silkeleyişlerinin bir miladı olur diye dua ediyoruz. Burada zannediyorum bu Filistin meselesiyle ilgili ta Balfour Deklarasyonu'ndan beri bu dünyanın gündemine girmiş bir meseledir. Büyük devletlerin de İsrail'i orada bir küvöz gibi yetiştiriyor olmalarının biraz daha böyle insanları sıkmadan ya da hani o Arap dünyasını, İslam dünyasını çok böyle bir ciddi infiale sürüklemesinden belki kaygı duyulduğu için bir Filistin devleti, bir İsrail devleti, bir de özellikle bir Kudüs, yani her iki devletin de hatta üç dinin de kutsal sayıda bir belde olarak Kudüs'e özellikle bir statü sağlanması gibi bir şey öngörülmüş. Yani bu uzun yıllarda belki işte böyle olursa herkesin bir şekilde memnun olacağı bir çözüm bulunabilir diye düşünülmüş. Belki bu Doğu Kudüs kararının doğu şeklinde alınmış olması biraz ilk bakışta bir infial oluşturdu. Yani ya niye Kudüs Filistinlerin başkenti değil de Doğu Kudüs şeklinde. Bu aslında bir tarafından bakıldığı zaman bu ifadenin, yani biz hala uzlaşmaya açığız. Yani orada bir Filistin devletine imkan tanınırsa bu Kudüs'le ilgili mevcut süre giden terör, sistematik terör, devlet terörü sona erdirilirse yani bir ortak payda bulunabilir şeklindeki aslında bir bence diplomatik tavrın işaretidir. Doğu ifadesi.
Bu Müslümana yakışan tavır da bu değil midir abi? Yani diğer dinleri yok saymak yerine.
Yok yok zaten.
Aslında onları da yaşam hakkı tanıyoruz bu tavrımızla.
Tabii, hayır şöyle öyledir zaten. Hem öyledir. Bu işin tabiatı gereği zaten öyledir. Kudüs de zaten öyle bir. Bu anlamda üç dinin kendisini temsil ettiği çok önemli bir şehirdir, mekandır. Yani Sultan Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman surları yaptırdığı zaman oraya La İlahe İllallah İbrahim Halilullah istifini nakşetmiş. Yani bu Osmanlı'nın da bu meseleyi böyle gördüğünü, işte Kıyamet Kilisesi'nde Hazreti Ömer'in namaz kılmadığını biliyoruz. İkindi geçiyor denildiği zaman çıkıp dışarıda kılıyor namazı. Ben burada namaz kıldım diye Müslümanlar burayı cami haline getirmesinler şeklinde böyle ileriye yönelik bir bakış açısı. Yani burada birkaç dinin, işte üç dinin bir arada yaşamasına müsaade edecek bir efendim aslında hürriyet ortamı olması gerektiğini hep bize söylüyor. Bunu tanımayan esas Yahudilerin kendileri. Yani inhisarcı bir yaklaşımla tamamen efendim Kudüs'ü bir terör devletinin başkenti olarak ilan etmenin ve bunu da fütursuzca böyle herkesin gözü önünde dayatmanın tabiri caizse ortaya koyduğu bir psikolojik gerilim var. O gerilimle bölge halkının da huzurunu çok zamandır kaçırdılar. Kendi halklarının huzurunu da çok zamandır kaçırdılar. Ortada ciddi bir efendim terör ortamı var. Yani psikolojik terör ortamı var. Ümidi kesilmiş, ümidi bitmiş insanlar. Öbür taraftan tamamen insanlık fıtratının dışına çıkarak daha çocukluk yaşlarından beri savaşçı, militan olarak yetiştirilen, Arap öldürmeyi böyle bir marifet olarak gören bir İsrail kuşağı var. Bu terör ortamını sona erdirecek belki de en önemli adım, yani Kudüs'ün her üç din içinde mukaddes bir mekan olduğunu teslim edilip akabinde de bir ortaya efendim siyasi çözümün konmasıdır. Kudüs Müslümanların göz bebeğidir. Çok mukaddestir. Hepimiz o noktada Kudüs için bir seferberlik çağrısı yaptık ve bu hakikaten de şey yaptı yani. Özellikle İsrail'in aldığı karardan sonra ciddi bir efendim infial meydana getirdi. Hemen İslam ülkelerinin toplanıp bu Doğu Kudüs kararını almaları da bunda tabii ki etkili oldu. Bundan sonraki süreçte de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani ciddi bir bilinçlenme ortaya çıktı. Yani şer gibi gözüken o Trump'ın kararının ben ileride çok daha hayırlara vesile olacağına da inanıyorum. Bu bir başlangıçtır, bir uyanıştır, bir hayra vesile olacak bir efendim belki adımdır. Biz Kudüs'ü daha çok anladıkça, Kudüs'le ilgili bilinçlendikçe bu Yahudinin, terör devletinin, Siyonist efendim gözü dönmüşlerin ortaya koyduğu adımlar zamanla efendim etkisiz hale gelecek ve inşallah oradaki mazlum, mağdur halk hür ve insan haklarına uygun bir şekilde yaşamanın tekrar yolunu bulacak.
İnşallah abi. Bu az önce dediğiniz konuda Kudüs için bu şer görünen aslında bir hayır olabilir konusunda şunu söyleyebilirim. Geçen gün bir Kudüs'lü arkadaşımla konuştum. Kendisi Kudüs'lü. Bu hemen Mescid-i Aksa'nın arka tarafında yaşıyor, bahsetmişti. Burada öğrenci aynı zamanda. Türkiye'de okul okuyor ve aktivist. Yani pasif bir öğrencilik hayatı geçirmiyor. Kudüs için mücadele ediyor aynı zamanda.
Hapse falan da girmiş mi?
Tabii hapse girmiş.
Yani işte bak yani, her Kudüs'ünün, her çocuğun, her gencin hayatında böyle bir şey vardır. Yani ateşle oynadığının farkında değil bu İsrail'de yani. Ateşle oynadığının farkında değil. Yani bir taraftan kendisi orada var olmak, var kılmak için barışçıl adımlar atması gerekirken tam tersi böyle kendisini belki yok edecek dinamitleri temeline yerleştirdiğinin farkında değil.
Abi o arkadaşımla konuşurken yanında bir tane daha birini getirmişti. O yaşlı biraz daha küçüktü. Sanırım 6 sene kadar hapiste kalmış. Yani daha küçücük bir çocukken 12 yaşlarında hapse girmiş ve 6 sene kadar hapiste kalmış. Sonrasında çıkıp o da Türkiye'ye gelmiş. Şu an pilotluk okuyor diğer arkadaşımız da Türkiye'de. Ona bir mesaj attım bu Kudüs olayları yaşandıktan sonra. Dedim ki Kudüs'ün durumuna çok üzülüyorum. Yani bu üzüntümü seninle de paylaşmak istedim bir Kudüs'lü olarak şeklinde. O da şey dedi bana, ben kesinlikle üzülmüyorum. Bence çok güzel oldu dedi. Ve bir şey yaklaştı olaya. Olumlu yaklaştı. İlk başta anlayamadım. Biraz düşündükten sonra sizin bu söylediğiniz kapıya çıkış yaptım yine. Yani bu şerde bir hayır var sanırım. İnşallah öyle de olur.
İnşallah.
Abi ben size bir şey daha sormak istiyorum bu toplantıyla alakalı. Şimdi genelde Müslüman ülkelerinde İslam dünyasında şöyle bir durum var. Meydana bir olay geliyor. Bu olaydan sonra işte gösteriler yapılıyor ya da İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütler toparlanıyor. Ortaya bir tepki koyuyor. Şimdi ben 22 yaşında bir gencim ve benim kanım hızlı kaynıyor. Ben şunu isterim. Olaydan sonra ortaya bir tepki koymak değil de olaylardan önce toparlanıp bir ortak akıl ortaya koyup strateji çizip yani oyuna yön veren bir ülke ya da oyuna yön veren bir İslam dünyası neden yok? Neden böyle bir şey meydana gelmiyor?
Zaten
mesela
olsa,
bu benim için bir rahatsızlıktır.
Zaten olsa Ömer Faruk'cum bu sıkıntılar yaşanmaz yani. Öngören, ön alan, reaktif değil proaktif davranan bir birliktelik yoksa bu akıldan, tevhidden, ittifaktan uzak olduğumuz içindir. Yani şimdi bu tür bir olayı niye önemsiyoruz ve olumlu bir şekilde karşılıyoruz? Çünkü tam da ihtiyaç duyduğumuz, muhtaç olduğumuz bir şeydir bu. İttifaktır yani, kardeşliktir. Hemen bir gün içinde toplanıp istediğimiz kararın böyle gönlümüzü soğutacak şekilde ve devamı gelecek şekilde, yani takip edilecek şekilde ortaya konması ve bu iradenin güçlü bir şekilde bütün herkeste temsil edilmesi, ses bulması, ortaya konması bence önemli bir şeydir. Bu eğer baştan olabilseydi zaten olaylar bu raddeye gelmezdi yani. Bizde o olmadığı için biz şimdi aslında şeyi arıyoruz yani, daha asgari şartları sağlayamadık. Asgari bir efendim tevhidi, asgari birlikteliği, asgari bir kardeşliği sağlayamadığımız için şu anda çok sıkıntıdayız. İnşallah bir güçlü abi, büyük öne düşecek ve ümmetin diğer evlatları da onu takip edecekler. Dolayısıyla o ayrılık gayrılık, o güçlü abinin önderliğinde inşallah hayırlı neticelere vesile olacak.
İnşallah. Ağzınıza sağlık. Peki ne diyelim abi bu 1x1'in kıssadan hissesine, 1x1'e? Yani İslam İşbirliği Teşkilatı bir araya geldi ve bu son zamanlarda görülmemiş bir olaydı. Bizim de dediğiniz gibi gönlümüzü soğuttu. İnşallah bundan sonrası için de böyle birlik beraberlik yapabilecek kararlar alınır dedik. Buradan nasıl bir kıssadan hisse çıkartalım abi?
Doğrusu ben düşmanın düşmanlığını yapmasında bir şaşılacak durum olmadığını düşünüyorum. Yani karanlık karanlık her zaman olacaktır. Gece geceliğini gösterecek. Asıl olan aydınlığın ya da Müslümanın ya da biz dediğimiz, yani bizim kendimizi göstermemiz, kendimiz olmamız meselesidir. Böyle eskiden beri ta ortaokul lise yıllarında hep söylenen bir söz vardı, çok hoşuma giderdi. Biz biz olsaydık sizi biz gibi deler geçerdik diye bir efendim böyle ateşimizi kaynatacak bir söz bilirdim, duyardım. Hep o böyle dilimde pelesenk olarak kalmıştır. Biz biz olsaydık Yahudi'yi biz gibi deler geçerdik.
Biz biz olsaydık Yahudi'yi biz gibi deler geçerdik diyelim o zaman.
Biz biliyorsun büyük iğne demektir bir tarafından. Biz büyük iğnedir yani.
Şu yorgan dikilen iğne.
Evet, yorgan dikilen iğnelerden, evet.
Teşekkür ederiz abi. Şimdi hemen ikinci kısmımıza geçelim ve bir konu konuşalım. Bugün güzel bir konu seçtiğimi düşünüyorum. Çünkü şey yaptım, yani arkadaşlarım arasında çok rastladığım bir konuydu bu. Bunu buraya taşımak istedim. Size de sormak istedim. Şimdi futbol bir spor mudur yoksa bir afyon mudur?
İkisi de.
Bunu bir konuşalım diyorum. Müsaadeniz öncesinde...
Ben iki seçeneklere hep karşı çıkmışımdır.
Üçüncü bir yol.
Hep üçüncü yol vardır. Hem futbol spordur hem afyondur. Futbol yani güzel bir takım oyunudur. Gençliğimiz hep oynadı, kendimizi inkar mı edelim yani? O topun peşinden koşmak bir nevi hani bir vakti boş harcamak gibi değerlendirilse bile her takım oyununda olduğu gibi insana bir takımla grup halinde davranmayı, benliğini belki bir anlamda üstüne basıp hani o şahsi oynamayıp yanındakiyle beraber dostluk, arkadaşlık, kardeşlik içerisinde bir takım oyunu icra etmeyi, artı efendim disiplini, yani antrenmanlarıyla bir takım efendim böyle egzersizleriyle, sonra kişisel gelişimi, sağlık gelişimini, bu bütün bu açılardan bakıldığı zaman her takım oyunu gibi, her spor gibi haddi aşmadan belli zamanlarda işte belli esas vazifeleri yerine getirmesine engel olmadan oynanırsa bence şeydir, faydalıdır. Yani bir hepsi, yani Zaten zehir diye bir şey yoktur. Malum dozajdır asıl olan.
Evet.
Yani dolayısıyla her şeyin zehir olabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Futbol da o anlamda afyon olabilir. Eğer işte bugünkü statlarda gördüğümüz gibi insanların birbirlerini böyle tamamen hani öldürmeye varacak kadar yok saydığı ve bütün kimliğin, hayatın oradan tanımlandığı, tarif edildiği bir efendim hayat tarzı haline gelirse gerçekten çok tehlikelidir. Hatta afyonun daha ötesindedir. Afyon'da hani bir sağlıkla ilgili bir şey. Burada zihniniz uyuşuyor, gönlünüz uyuşuyor ve iki dünyanızı berbat edecek bir efendim hayat tarzı haline olabilir mi? Olabilir. Biz çok yani satırlarla yaralanan, hatta ölen insanların haberini okuduk, gördük bunları. Bu çok büyük bir sıkıntı gençler içinde. Bir de statlara takılanlar, az çok oralara gidip görenler, oradaki o heyecanı, o enerjiyi böyle görüp gıpta ederler. Özellikle mesela kitle hareketlerine ilgi duyanlar hep statlara çok böyle imrenerek bakmışlardı. Çünkü statlardaki enerji, oradaki ateş, oradaki efendim hareketlenme neredeyse hiçbir yerde yoktur. Yani öl de ölecek, vur da vuracak bir hava vardır ama bir tarafından da tabii işte alkolün, uyuşturucunun, işte kumar oyunlarının böyle bir takım menfi hayat tarzına gidecek alışkanlıkların da bol bol rastlandığı, bunlarla at başı giden bir efendim oyun olduğunda saklamamak lazım. Türkiye'deki şu anki serencam hali, pürmel hali böyledir futbolun yani. Bu açıdan da elhazer diyoruz. Dikkat.
Dikkat. Abi şimdi futbol konusunu araştırırken şeye rast geldim. Türkiye'deki futbol ekonomisi 1 milyar euro civarında. Ve büyük kulüpler yaklaşık 620 milyon lira zarar ediyorlar. Yani ciddi zarar açıklıyorlar. Hepsi borç batağında. Durum çok kötü. İşte bir futbolcuların yaşadığı lüks hayat var. Bu insanların dikkatini çekiyor. Yani futbolun içinden ziyade dışarıdaki izleyen insanların böyle bir onun büyüsüne kapılma durumu var. Bu bizi sıkıntıya sokuyor, rahatsız ediyor. Bunun yanında da 596 bin tane lisanslı futbolcu var ülkemizde. Kayıtlı futbol federasyonunda.
Ama bir tanesi mesela şey etmiyor. Neymar etmez yani bir tanesi.
Tam da onu soracaktım abi size.
Yani Türkiye'de... Yani
biz şeyi mi şaşırıyoruz acaba?
Ya bir siyasi parti lideri de dikkat çekmişti. Ömer Faruk'cum hakikaten çok ilginçtir. Konya'daki bir maça bir takım, ismini vermeyelim, 11 tane yabancıyla çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tane Türk oyuncun yok mu senin yani? Allah için bir adam koy ya. Bir tane Türk oyuncu koy yani. Bu futbolun ne kadar endüstrileştiğini gösteren çok acı bir örnektir. Yani tamamen iş işte efendim birilerini parayla tutup böyle parayla stada gelenlere, parayla reklam verenlere işte bir şov gösterisi izletmekten başka bir anlam taşımıyor yani. Ondan sonra Türkiye niye efendim Dünya Kupası'nda elemelerde bile varlık gösteremedi? Avrupa Kupası'na niye yükselemiyor? Niye efendim ferahlatıcı, içimizi sevindirici bir efendim sonuç alamıyoruz diye boşuna dövünüp duruyoruz yani. Tamamen iş endüstriyel bir hale almış. Tamamen efendim bir kapitalist dünyanın bir oyuncağı haline dönüşmüş. Ne sporla ilişkisi kalmış, ne efendim insanları, en başta bahsettiğim futbolla ilgili hani olumsuz sözler söylemiştim ya, hani kişisel gelişimine, zihni, bedensel gelişimine faydası olan bir efendim aktivite olmaktan öte, bir böyle ilginç yani magazin malzemesi haline dönüşmüş. Şimdi herhangi bir şeyde futbolcunun şöhreti yakaladıktan sonra hakikaten salim kendi başına kalması da mümkün değil. Etrafı çevriliyor, tamamen efendim bir o ünlülerin dünyasına çekiliyor tabiri caizse. Bir ciddi bir efendim ahlaki belki çöküntü yaşıyor. Şöhreti herkes kaldıramıyor. Para, şöhret, efendim bu tür yanlış yönlendirmeler. Bir bakıyorsunuz daha gencecik çocukların işte efendim bir anda böyle spot ışıkları altında tutarsız davranışlar sergilemelerine yol açıyor. Ondan sonra da bizler dönüyoruz bunları örnek rol modeller olarak gençlere gösteriyoruz. İşte o da yani o da aslında o endüstrinin bir parçası yani. Parlatılmak, işte birileriyle aşk yaşayacak, birileriyle efendim bir takım filmler, reklam filmlerinde boy gösterecek. Ondan sonra bir yerlere transfer olacak. Al sana işte herkesin bildiği bir tanıdık hikaye, sonra da dramla bitecek.
Eyvallah. Şimdi ben bu konuyu yine bir arkadaşıma danıştım. Yani böyle bir konu konuşmayı düşünüyoruz şeklinde sordum. O da kendisi de futbolcu. Bana bir dergide yayınlanmış şey attı. Böyle bir makalenin içerisinde bir hikaye vardı. Onu attı. Onu dinleyicilerimize paylaşayım. Olay İngiltere'de geçiyor. İngiltere'nin böyle orada da çok fazla evsiz var. Evsizlerin yaşadığı arka bir mahalle. Uyuşturucunun ve fuhuşun çok yüksek olduğu bir mahalle. Türkiye'de de buna benzer yerler var. Orada gerçekten çok ciddi boyuttaymış. Geceliğin sokak ışığı olmadığı için kimse giremiyor. Kendi içerilerinde böyle özel bir bölge oluşturmuşlar. Çok ciddi şey dönüyor. Uyuşturucu trafiği dönüyor. Sıkıntılı cinayete karışmış tipler var. Nasıl yapalım diye düşünüyorlar ama bir türlü çözüm bulamıyorlar. Polis de dediğim gibi giremiyor. Bir tane futbola meraklı böyle şey koç diyebiliriz, işte antrenör diyebiliriz. Bir gün gidiyor, devlete bir proje sunuyor ve oraya bir stat yapılması kararlaştırılıyor. Çok büyük ebatlı bir şey de, çocukların oynayabileceği böyle normal bir stat yapılıyor oraya. Statı koyuyorlar. İşte ilk günlerde kimse gelip gitmiyor. Bir süre sonra çocuklar şey yapmaya başlıyor. Stada çıkıp oynamaya başlıyorlar. Ondan sonra çocuklar geceleri de çıkmak istiyorlar oraya. Tabii ışık olmadığı için geceleri çıkamıyorlar. Ondan sonra ışıklandırma yapılıyor. Yani sadece o stadın olduğu yere ışıklandırma yapılıyor. Geri kalan yerler hala karanlık. Çocuklar oynuyorlar vesaire. Çocuklar oynadıkları için stadın çevresine şey yaklaştırılmıyor. Yani işte uyuşturucu satanlar ya da sıkıntılı kişiler yaklaştırılmıyor. Bir süre sonra çocuklar sokaklardan geçerken korkmaya başlıyorlar stada giderken. Sokakları da ışıklandırmaya karar veriyorlar. Sokaklar da ışıklandırılıyor. İşte çocuklar o yoldan geçtiği için aileler endişe etmeye başlıyor. Bu sefer uyuşturucu satanları ya da kendileri uyuşturucu satıyorlarsa bu işten yavaş yavaş ele tek çekiyorlar. Böylece o mahalle futbol sahasında yola getiriliyor, dize getiriliyor. Böyle bir hikaye vardı orada. Bunu da paylaşmak istedim.
Aslında orada futbol tabii önemli bir rol oynuyor ama bence esas oradaki alınması gereken ders, yani sosyal tepkinin nasıl böyle kademe kademe bir olumsuzluğun kaldırılmasına yönelik kullanılması hikayesidir. Yani sonuçta şimdi o stadın bir şekilde sosyalleşmeyi artırması, sosyalleşmenin çocuklarla ilgili bir efendim güzel proje ortaya çıkartması, sonra çocukların arkasına düşen ailelerin ellerini taşın altına sokmaya çalışıp efendim bir sosyal baskı aracı olarak ortalığı temizlemeleri, yani buna tabii futbol çok, yani o en azından stat olumlu bir katkı sağlamış. Bu açıdan güzel bir örnek bu cidden. Yani ben hep söylüyorum, yani o takım oyunları, özellikle takım oyunlarının başındaki insanlar, antrenörler, koçlar hakikaten çok önemli tipler olması gerekiyor. Biz muhafazakar camia ya da mütedeyyin camia biraz böyle işi hep hocalık, imamlık gibi alıyoruz. Halbuki imamlık, önderlik işte böyle koçluktur yani. Antrenörlüktür yerine göre. Yani biz siz bir mahallenin çoluğunu çocuğunu bir futbol takımı yoluyla hakikaten ahlaken de, edeben de, hayat tarzı olarak da çok güzel yerlere getirebilirsiniz. Yani ama biz buralar hep mesafeli durmuşuz. Aman demişiz oynamasınlar. Aman efendim girmesinler. Aman çıkmasınlar. Yani bu şeydir. Lehvun ve laibundur. Oyundur, eğlencedir.
Boş biraz.
Halbuki ya, tam tersi. Bak çok ilginç bir şeydir. Ahmet Muhtar Büyükçınar diye bir tane hoca efendi var. Zamanında biz Altı Nokta dergisinde bununla bir röportaj yapmıştık. Şimdi bu şey çok ilginç bir ayettir bak. İnnemel hayatü dünya lehvun ve laibun. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyundan ve eğlenceden ibarettir. Bu zat da çok böyle güzel kişisel gelişimle ilgili, yani kişisel gelişim olarak yorumlanabilecek kitaplar yazmış. Sorduk şu soruyu kendisine. Yani siz ne yaptınız da böyle bir hayattan zevk aldınız? Yani hayatla ilgili bu kadar zorluklar yaşamanıza rağmen. Çünkü Suriye zindanlarında yatmış. Efendim çocukluğu çok zor şartlarda geçmiş. Buna rağmen hayata hep asılmış. Hiç geri durmamış. Ve çok da güzel başarılar kazanmış. Nasıl dedik yani hayata böyle bir bağlanabildiniz? Ben dedi bu ayet-i kerimeye örnek aldım. Yani muhakkak ki dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Bir çocuğun oyuna dalması gibi dünyaya daldım demişti. Çok ilginç bir yorum ya falan dedik.
Biz ters yorumlamışız halbuki ona göre.
Yani şimdi ne kadar farklı yorumlar var ve ne kadar farklı alındığı zaman böyle bir güzelliklere yol açabilir. O yüzden hem kısırlaştırmamak lazım, tek açıdan bakmamak lazım. Hayatın zenginliği ve çeşitliliği çok gerçekten belki 360 derecedir yani. Tek bir açı yok. O 360 derecelik kaleidoskop kübik bakış diyorlar ona. Öyle bir bakış açısıyla hayata bakmak lazım. Futbol da belki bu anlamda bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Biz bir dönem Genç Dergisi'nde öyle bir kapak yapmıştık yani. Futbol sadece futbol değil diye. Yani futbol afyon mu oyun mu diye sordunuz değil mi?
Evet abi.
Üçüncü bir şey de belki futbol bir fırsattır yani, bir vesiledir. Hele hele şu son dönemde artık hocalığın çıkıp da böyle din adına söz söylemenin böyle bir tür yani şaibeli, netameli bir konuma sürüklendiği şu dönemde artık belki de insanların, özellikle din konusunda derdi davası olanların, böyle avcılık gibi, izcilik gibi, okçuluk gibi, futbol antrenörlüğü, takım oyunculuğu, takım koçluğu gibi yönlere yönelmeleri belki çok daha bundan sonraki süreçte faydalı olacaktır yani.
Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Peki ne diyelim kısadan isimimize, 2x2'mize?
Futbol ne afyondur ne spordur. Futbol belki eğer şeyini bulursa, zeminini, belki de fırsattır. Zemini... Ne oyundur demeyelim de. Yani futbol hem oyundur hem afyondur. Ama zeminini... muhatabını ve zeminini bulursa
fırsattır.
Bir de fırsattır.
Evet. 2x2'mize futbol hem afyondur hem spordur ama zeminini ve muhatabını bulursa fırsattır şeklinde söyleyelim. Lütfü abimizin sesinden şimdi güzel bir şiir dinleyelim. Buyurun abi.
Bugün Necip Fazıl'ın Kaldırılmaz şiirini seslendirmeye çalışacağım. Dün onu Maraş'taki şölende Yusuf bestesini seslendirdi. Arada da Samet okudu. Yani böyle bir düet yaptılar yani. Çok hoşuma gitti. Biraz da hafif de böyle kıskandım. Ben de dedim bunu, bu şiiri okuyayım. Bir de zamanında hiç unutmam, liselerde bir şiir yarışması vardı. Bizim birader bu şiiri okuyarak birinci olmuştu. O da mesela bende hep şey kalmıştır. Yani böyle bir onun okuyuş tarzı çok böyle hoşuma giderdi. Başarabilecek miyiz bilmiyorum ama çok güzel bir şiir. Şiirin kendisinin güzelliği bizim okuyuşumuzdaki o eksikliği giderir diye ümit ediyoruz.
Zaten şey de geliyordu, ne zaman Necip Fazıl okuyacak diye fısıltılar geliyordu abi kulağıma. Size söylememi de istemişlerdi.
Tamam.
O da kısmet oldu. Buyurun.
Kaldırımlar. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık, biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi, kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta, ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.
Ağzınıza sağlık abi.
Allah Necip Fazıl Kısakürek Üstad'a rahmet eylesin. Bu tabii onun hani... sabık şair diye adlandırıldığı döneme ait bir şiir. Yani daha böyle o çile dediği, kendisinin çile diye adlandırdığı o varoluş sancısını çekmeyip de böyle bohem bir hayat yaşadığı dönemde kaleme aldığı bir şiir. Şiirin hası tabii daha sonra çıkacak ortaya belki ama mesela Sakarya bu anlamda Sakarya şiiri
muazzam bir şiir gerçekten.
Türk şiirinin zirvelerindendir yani gerçekten. Yani bütün Necip Fazıl'ın külliyatı bir tarafa, Sakarya bir tarafadır. Ama şiirin hası şairin kumaşından belli olur. Kumaşı iyi olduktan sonra her şiirinin güzel olabileceğini söyleyebiliriz. Yani o anlamda sabık şair, eski şair bu tarafa geçince şairliği kalmadı gibi nitelemeler boş yani.
Eyvallah abi. Şimdi bu güzel şiirden sonra yine şey yapalım, devam edelim. Güzel bir kitaba değinelim bu sefer. 3x3'ümüzde bir kitap konuşacağız. Ahmet Davutoğlu'nun Duruş kitabı. Duruş, gençlerle yüz yüze şeklinde bir kitap. Küre yayınlarından çıktı bu kitabımız. 2017 basım, yeni bir kitap daha taze. 611 sayfadan oluşuyor.
611 sayfa.
Hacimli
evet.
Bir kitap.
Doğru.
Modern bir hayat kılavuzu şeklinde söyleniyor kitap, açıklanıyor. Yani böyle yazarı tarafından, Sayın Başbakanımız, eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu tarafından bu şekilde nitelendiriliyor. Siz neler söylemek istersiniz abi? Kitabı nasıl buldunuz?
Ben doğrusu kitabı yani gençlerin muhakkak edinip okunmaları gereken bir kitap olarak gördüm. Çünkü yani iyi ki mi demek lazım bilmiyorum ama Ahmet Davutoğlu gibi bir mütefekkir insanın böyle 610 sayfalık bir kitaba vakit bulup iyi ki yoğunlaşması ve ortaya koyması gerçekleşmiş. İyi ki böyle olmuş çünkü çok güzel, hakikaten hacimli bir gencin yol haritası, başucu kitabı olarak alabileceği çok böyle güzel bir şey çıkmış. Hani sohbet tarzında yazılan, yani genç arkadaşım bak hayatta şunlara şunlara dikkat et diye böyle basitçe ifade edebileceğimiz aslında bir efendim birikim. Bu bir anlamda Ahmet Davutoğlu hocamızın müktesebatını da ortaya koyan, yani derin müktesebatını ortaya koyan. Kaldı ki ben o özellikle AK Parti başkanlığı, başbakanlık, danışmanlık, Dışişleri Bakanlığı gibi devlet kademesindeki görevinin, yani ümeradan oluşunun, kendisinin ulemadan oraya geçişinin, ulema, ümera, şimdi buna bir de üdeba ekleyebiliriz. Yani ediplik bir anlamda yazarlığının böyle güzel bir manifestosu gibi ifade edebileceğimiz bir eser olmuş. Bu üç boyutunda gösteren bir gencin alıp okuyup gerçekten istifade edebileceği bir eser. Hemen açtım bak bir yer geldi mesela, hemen okuyayım orayı.
Buyurun, nasıl Ömer bizde Faruk'cum. Ne varmış?
Genç dostum diyor. Sorumluluk duygusu yoğun insanları yakından gözlediğinde omuzlarında en ufak bir yanlış hareketle tedirgin olup kaçacak iki güvercin taşıdıkları hissine kapılırsın. Allah'a, insanlara, ait olduğu millete ve ülkeye, ailelerine ve sevdiklerine karşı taşıdıkları derin sorumluluk hisleri onları iradelerini çelikleştirerek kendilerine tevdi edilen emaneti korumaya yöneltir. Yani bu anlamda çok böyle bir gencin hani ben ne yapmalıyım diye soran, zaten bunun derdine düşen adam olma yoluna girmiş insan demektir. Bunun derdine düşen bir insanın da belki ilk edinmesi gereken kitaplardan birisi haline gelmiş bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. En azından ilk bakışta ilk intibamız bu şekildedir. Ön sözde şöyle bir şey söylüyor Davutoğlu Hoca. Tarihin muharrik gücü duruş sahibi genç yüreklerdir. Bugün kritik bir tarihi eşikteyiz. Dünya küresel ölçekli ve kapsamlı siyasi, ekonomik ve kültürel kriz süreçlerinin içinden geçiyor. İslam dünyası tarihte gördüğü en derin zihniyet çatışmalarının yol açtığı etnik ve mezhebi temelli parçalanmaların tehdidi altında. Bulunduğum merkezi coğrafyada bütün bu olumsuz etkileri derinden hisseden ülkemiz çok çetin sınamalar ve yüzleşmelerle karşı karşıya. Yani sonra söylüyor bunları işte efendim sürgünler, işte bir takım kukla terör örgütleri. Burada çok yoğun bir karamsarlık tablosu içerisinde duruş şeklinde birazcık iyimserliği öne çıkartan bir kitabı niye yazıyorsun diye bana soruldu, sorulabilir diyor ki bunu bir dostum sormuştu diyor. Olayları ve süreçleri değerlendirirken başkalarına göre tavır belirleyenler genelde karamsar bir ruh haline girerler. Ama kitap yazarken ya da bir misyonu yerine getirirken o anda doğmakta olan masum çocukların yüzlerini gözlerinin önüne getirenler karamsar olmazlar ve yorulmazlar. Nasıl biz asırlar önce yazılanlardan ve yaşananlardan ilham almışsak, gelecekte doğacak çocuklara da karamsarlığımızı değil, iyimserliğimizi ve ümidimizi aktarmak ahlaki bir görev. Hakikaten bu bağlamda tam dört ayrı bölümden oluşuyor. Kimlik bilinci, mekan bilinci, zaman bilinci, tarih bilinci, bu bilinç boyutu. Sonra donanım boyutunda bilgi, müktesebat ve düşünce yöntemi diye üç ayrı bölüm var. Sonra üçüncü bölümde ahlak var, ahlakın genel ilkeleri, eylem ve davranış ilkeleri, güç ile sınavı. Dördüncü bölümde de sosyal hayat var, sağlık, aşk ve aile, dostluk, çalışma kültürü ve meslek seçimi, sosyal iletişim gibi hakikaten bir gencin yol haritası olabilecek güzel noktalar. Biz hep böyle şeyi söyleriz Ömer Faruk'cum. Biz bir zamanlar birilerinin rüyasıydık. İşte Horasan Erenler'in rüyasıydık. İşte efendim Fatih mesela asırlarca ümmetin rüyasıydı. Niye? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhakkak ki İstanbul fethedilecek. Onu fetheden emir ne güzel emirdir. Onun ordusu ve askeri ne güzel askerdir. Şeklindeki o efendim müjdesine kavuşmanın hayaliyle, o rüyayla hayatın üzerine yürümüş. Sonra o rüya işte bir muhatabını buluyor. Fatih o rüyanın uyanıkken görülen bu rüyanın gerçekleştiricisi oluyor. Sonra Fatih bir rüya daha görüyor. O da Roma'yı fethetme rüyası. Yani o da Allah Resulü'nün bir müjdesidir. Onu gerçekleştiremiyor ama sonuçta herkes, yani bir ortada bir varlık varsa, bir dava varsa, değer varsa, bir ideal varsa, bu bir zamanlar uyanıkken rüya görenlerin eseriydi. Biz bir zamanlar birilerinin rüyasıydık. Biz şimdi kimlerin rüyasını göreceğiz? İşte onun belki derdine düşmek lazım. Bu anlamda da Duruş, diğer ismiyle gençlerle yüz yüze, Davutoğlu hocamızın gerçekten yüz akı bir eseri olmuş. Ben bütün genç kardeşlerimize bunu özellikle tavsiye ediyorum.
Teşekkür ederiz. Bana da şeyi hatırlattı abi. Osman Bey'e öğüt veren kayınpederi vardı ya, ey ol diye başlıyordu.
Şehedebali.
Evet. Yol gösteriyordu. Bana da bir kısmıyla onu hatırlattı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ne diyelim abi kısadan ise?
Biz bir zamanlar birilerinin rüyasıydık. Kimin rüyasını görüyoruz acaba şu anda?
Biz bir zamanlar birilerinin rüyasıydık. Acaba şu an kimin rüyasını görüyoruz?
Biz kimin rüyasını görüyoruz, evet.
Biz kimin rüyasını görüyoruz? Şeklinde söyleyelim 3x3'ümüzü. Şimdi şeye geçelim abi dilerseniz, son kısmımıza. 4x4'ümüze geçelim ve burada bir söz konuşalım. Dedik ki kitabımızdan. Bu bizim 10. radyo programımız. 10 radyo programından beridir dedik ki kitabını konuşuyorduk. Şimdi kitap elimize ulaştı daha yeni.
Bundan sonra artık okuyucular kendileri değerlendirsinler. Evet. Biz böyle uzun uzun tanıtmayalım dedik ki nedir diye. Doğrudan dedik ki de sizin seçtiğiniz bölümü okuyalım.
Evet.
Bunu tefeül yaparak mı açıyorsun Ömer Faruk?
Bunu sıraya göre şey yapmıyorum. Seçmiyorum abi, yani dediğiniz gibi.
Gönlüne neresi gelirse açıyorsun, bakıyorsun. Ya, bunu eskiden böyle yaparlarmış, böyle kitaplarda tefeül derlermiş ona. Hani bir tür fal bakmak gibi ama hayırlı güzel kitaplarda, daha böyle büyüklerin kitaplarında hani açalım bakalım ne gelecek. O bizim halimize tetabuk arz ediyor mu diye bakarlarmış. Ayet Kur'an'dan böyle yapanlar var. Hadislerden böyle yapanlar var. Buradan da böyle sen kendine göre tefeül yapıyorsun diye hangi programda ne çıkacak acaba diye bize merakla bekliyoruz
doğrusu. Ben de hal üzerine seçiyorum zaten abi bunu. O zaman işte ülkedeki durum, kendi durumum ya da konuştuğumuz bir sohbette bir işi yansıyan bir şey varsa o zaten şey yapıyor. Beni söze getiriyor, sözü bulduruyor.
Yani bu da büyüklerin sözleri olduğu için bunlar. Yani hani diyorlar ya, sözün büyüğü büyüklerin sözüdür. Yani sözün büyüğü büyüklerin sözüdür. Bu sözün büyüğü olduğu için bu kitaptakilerde onlardan yapılacak bir tefeül de, yani açıp böyle bir baktığın zaman aslında duruma uygun bir şey olabilir yani.
Eyvallah abi. Bugünkü sözümüz dedi ki ölümü sıkça an. Geçimle daraldıysan ferahlatır, bolluk içindeysen daraltır. Ölüm bir denge unsurudur. Korku ile ümit arasında geçirmemiz gereken hayatı ne oraya ne buraya ağdırır. Tam olarak olduğu yerde durdurur. Yeter ki tefekkürü mevt denen bir temrin hep hayatımızda olsun. Bizler düzenli olarak ölüm düşüncesiyle buluşalım. Günlerimizi bu düşünceyle diriltelim.
Evet.
Bu şekilde bir açıklaması
tefekkür
var.
Tefekkür mevt denen temrin. Temrin alıştırma demek. Egzersiz yani yeni ifadesiyle. Egzersiz düzenli yapılan şey demek yani. Düzenli yapılsın ki bir faydası olsun. Tefekkür mevt de ölümü düşünmek demek. Yani öleceğini, kabre gireceğini, kabirde münkernekirle yüz yüze geleceğini, onlara vereceğin cevapların ne kadar saati olup olmayacağını, akabinde kabrinin acaba cennet bahçelerinden bir bahçe mi yoksa cehennem çukurlarından bir çukur mu olacağı, sonra o ruzi mahşerde halinin ne olacağı gibi, böyle aslında ölümle başlayacak yepyeni bir hayatı düşünmek ve o hayatın bize verdiği dirilikle hayata, yani yaşadığımız hayata aslında bir dirilik katmaktır asıl olan. O yüzden biz tefekkür mevtle ilgili hep şunu söyleriz. Yani daha doğrusu bir kere bir yerde yazmıştım veya söylemiştim herhalde. Ya da duymuştum birisinden. Hani hep yazacağız, hep söyleyeceğiz diye bir şey yok. Muhtemelen duydum birisinden. Biz diyor tefekkür mevtle, yani ölümü düşünerek, ölümle yani hayatı diriltiyoruz. Bunu direkt şey olarak yazabiliriz. Yani direkt
4x4
olarak yazabiliriz. Çok güzel bir söz bence. Ölümle hayatı diriltmek lazım. Hocam nasıl oluyor? Ölümle hayatı nasıl diriltiriz? Yani insan ölümle kardeş olursa, onunla böyle sürekli iç içe olup da ona hazır bir hal yaşarsa aslında hayatını diriltmiş olur. Yani gel dedikleri zaman tamam ben zaten hazırım, gideyim diyebilir. Bu açıdan da ölümü güzel karşılamak birazcık onunla hemhal olmaktan geçiyor. Bu bir boyutu. Bir de mesela sufiler, tasavvuf ehli ölümü öldürmekten bahsederler. Ölmeden önce ölünüz. Mutu kablen temutu. Ölmeden önce ölme sırrına ermek. O nasıl bir şeydir? Bilmiyoruz, ölmedik. ama nefsani duyguların daha böyle geri plana itilip ruhani duyguların öne çıkması, kalbin inkişaf etmesi, nefsin tezkiyeyle, kalbin tasfiyeyle bir kıvama gelmesi aslında bir anlamda hayatın olağan akışı içerisinde, sürünün yaşayışı içerisinde bir tür ölüm gibi yeni bir hayata uyanmak bu anlamda. İşte ruhun ve kalbin dereceyi hayatına terfi etmek anlamına geliyor. Bu açıdan işte belki ölmek, öldükten sonra dirilmek böyle bir şey olarak görülüyor. Tabii çok daha belki güzel ifade edecek, çok daha derin boyutuyla anlayacak dinleyicilerimiz de olabilir. Onlar ne kastettiğimizi az çok biliyorlar zaten. Ama bizim buradan belki senin de bunu gündeme getirmekteki maksadın o olabilir. Ölümle kardeş olmalıyız. Bir şekilde ölümü hep hatırlamalıyız. Çünkü kefel mevte vaizen. Vaizen. Yani vaiz olarak ölüm yeter buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani vaiz nedir? Sana doğruyu, iyiyi, hangi yolu yürülebileceğini, nasıl davranman gerektiğini gösteren insandır. Ölüm bu anlamda en güzel vaizdir, en güzel nasihatçıdır, en güzel tebliğcidir. Geçenlerde Allah rahmet eylesin İbrahim Çağlar abimiz vefat etti.
Allah rahmet
eylesin. İstanbul Ticaret Odası'nın başkanıydı. Ta 25-30 senedir kendisini tanırız. Hep böyle hayır işlerinde öncülüğünü şahit olmuşuzdur, görmüşüzdür. Sonraki zamanlarda daha çok ticarete yöneldi. O da bir takım hakikaten belki siyasi bir süreçle hizmetin onu gerektirmesinden dolayı alınması gereken bir pozisyondu. Çünkü biliyorsunuz Türkiye son 15 sene içerisinde çok ciddi bir tahavvülat içerisinde. Orada insanların belli rolleri almaları gerekiyordu. Türkiye'de hala çok yapılacak iş var o anlamda Ömer Faruk'cum. Yani çok kurum var ki hala eski Türkiye'nin kodlarıyla davranıyor. Ve eski o karanlığa bizi tekrar döndürmeye çalışıyor, çabalıyor. Bu anlamda dönüşüm, değişim öyle kolay olmuyor. Bu değişime, dönüşüme talip olan ve bu anlamda elini taşın altına koyan abilerimizden bir tanesi İbrahim Çağlar abi. Ve çok mütevazi bir tarafı da vardı. Böyle hani bu tür güzel yolların, tefekkür-ü mevt gibi, zikir gibi, işte efendim sohbet gibi, insanlarla böyle sadık ve salihlerle beraber olmak gibi belki düzenli temrinlerle oluşturulabilecek o disiplinin kendisinin daha kötüye gitmemesi için tercih ettiği bir disiplin olduğunu söylerdi bu tevazu şekliyle. Hatta bunun çok böyle güzel bir ifadesi vardır. Menkıbelerde falan geçer. Hani evliya olmak için girmedik kardeşim biz bu yola. Eşkıya olmamak için girdik şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla kimisi evliya olmak için, dost olmak için, dostluğu bulmak için girer. Kimisi de ya ben burada olmazsam kayar giderim, kötü olurum, çok kötü olurum diye girer. Yani belki biz ikinci kategoriye giriyoruz. Güzel insanlarla, salih ve sadıklarla beraber olmak Belki birilerini onlar gibi yapar ama birilerini de daha kötü duruma düşmekten kurtarır. Dolayısıyla her halükarda onlarla beraber olmak, muhite dikkat etmek gerekiyor.
Eyvallah. Şimdi bu sözü nasıl seçtiğimden bahsettiniz abi. Ben onu bir açıklayayım isterseniz. Şöyle bir durum oluştu. Ben çalıştığım için aynı zamanda çok fazla vakit bulamıyordum. Hep böyle bir yoğun bir koşturma vardı hayatımda. Bu ay izinliyim, işe gitmedim. Böyle bir şey genişleme oldu, rahat zaman oldu. Böyle dolu dolu geçireceğime dair planlar yapıyordum. Ama ayı yarıladım, planladığım gibi gitmedi.
Birden geçiverdi 15 gün.
Bir anda geçti, geri kalan 15 gün boş geçecek diye. Şimdi stres de yapmaya başladım. Gördüm ki modern tabirle biz zaman yönetimi problemim var. Bu zaman yönetimi nasıl aşılabilir, bunu düşünmeye başladım biraz. Yani bunu nasıl düzenleyebilirim, dengeleyebilirim derken karşıma bu söz çıktı. Buradan bunu seçtim. Sonra fark ettim ki bunu sadece ben yaşamıyorum. Çevremdeki bütün öğrenci arkadaşlarım yaşıyor. Hatta bunu size de teklif edecektim. Bir gün radyoda konuşalım bu konuyu diye. Buradan yola çıkarak bu sözü seçtim. İnşallah bir gün zaman yönetiminde konuşuruz abi sizinle.
İnşallah, inşallah. Benim de muhtaç olduğum konuşmaya ve yerine getirmeye bir yönetim biçimi, evet.
4x4'ümüzde sözümüzü konuştuk. Sözümüz, ölümü sıkça an, geçimle daraldıysan ferahlatır, bolluk içindeysen daraltı şeklindeydi. Buradan kısadan hisse çıkarttık. Ölümle hayatı diriltmek lazım dedik. Böylece 4x4'ümüzü nihayete erdirmiş olduk. Müsaadeniz olursa ben bir özetleyeyim abi programımızı dinleyicilerimiz için. Şimdi İlk önce bildiğiniz gibi haberle başladık. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da toplanmasını konuştuk. Ve buradan bir kısadan hisse çıkarttık. Dedik ki biz bir olsaydık Yahudi'yi biz gibi deler geçerdik dedik. Ve biz olmanın, bir arada olmanın önemini vurguladık. Sonra bir konu konuştuk. Böyle ilgi çekici bir konu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hayatımızın büyük bir kısmını kaplıyor ülke olarak. Futbol spor mudur, afyon mudur diye sorduk. Sonrasından şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Hem afyondur hem spordur. Zeminini ve muhatabını bulursa bir fırsattır aslında dedik. Akabinde ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarıya başladık. Güzel bir şiir dinledik ağzınızdan. Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şiirini. 3x3'ümüzde Ahmet Davutoğlu hocamızın bir kitabını konuştuk. Yeni kitabı Duruş'u konuştuk. Buradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Biz bir zamanlar birilerinin rüyasıydık. Biz kimin rüyasını görüyoruz? Şimdi biz kimin rüyasını görüyoruz şeklinde bir kısadan hisse çıkarttık. Ve son olarak sözü konuştuk. Dedi ki ölümü sıkça an, geçimle daraldıysan ferahlatır, bolluk içindeysen daraltır dedik. Buradan da ölümle hayatı diriltmek lazım şeklinde güzel bir kısadan hisse çıkarttık. Böylece 4x4'ü nihayet erdirmiş olduk. Var mı abi söylemek istediğiniz bir şey?
Teşekkür ederiz. Hayırlı programlar dileriz. 4x4 ile sınırlı kalmayalım. Biz sonsuz çarpı sonsuz hikmetlere talibiz. Her hafta 4x4 bana yeter diyene ben doğrusu yetmesin diye buradan özellikle çağrıda bulunuyorum. Bunlar aslında şey olsun, yani hani bir vesile olsun. Mesela duruşa atlasın buradan arkadaşlarımız. Dedikiye atlasın. Oradan bir kavram bunu araştırıp bununla ilgili bir kitap, işte efendim dergi, yani
bir kapı gibi değil mi abi?
Tetikleme olsun yani, evet. Bu bir şey olsun, vesile olsun yani. Buralardan sıçrasınlar ve gün gelip de mesela ya işte tamam biz oradan sıçradık ama şu an çok daha farklı. Biz 44x44 yapıyoruz. 444x444 yapıyoruz diye bize gelsinler, aktarsınlar. Biz sadece bundan mutlu oluruz yani.
Eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'dan sizlere seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kapatmadan önce Twitter hesabımızı hatırlatalım. 4x4 isimli Twitter hesabından bize yazabilir ve programdan kesitlere ulaşabilirsiniz diyelim. Hayırlı akşamlar diyelim, hayırla kalın diyelim.